Ayrım 20. Fırtına Çocukları, Temos Kornaros. Sayfa 217. O Eylül gününden tam 2 yıl sonra ihtiyar bir cezaevinde ölmüştü. Kendi öz evladının, elinde şirketin çıkarttığı tutuklama emriyle kendi babasının, kendi köylüsünün peşine düşmesinden kahrolmuş, gözyaşları kör etmişti büsbütün gözlerini. Kötürüm olmuştu kahrından. Köylüler de kara haberleri iletmişlerdi hep ihtiyara. İngiliz şirketinin bürosundan itler gibi havlıyordu oğlu. Hele bir seferinde, hiç olmazsa, ambar ve alet kesintilerinin kaldırılmasını istemek için toplanan köylülere ateş bile etmek namussuzluğunu göstermişti. Artık kimsesi kalmamıştı dünyada onu sevgiyle bekleyecek. Ama Zervos'u, kendi hayatının o kapısı ardında donuk bakışlarıyla kendi babası, bir de o silahlı adam beklemekteydi hep. Bu kapıyı açar açmaz da karşısına dikilmişlerdi şimdi. Onu o iki yönünden biriyle karşılamaya hazırlanıyorlardı. Ya bir katil ya da Sıla'ya dönen ve onlarla birlikte yeni yaşamına erkekçe, namusluca, yeni baştan başlayacak bir sürgün gibi. Korkuyordu. İlk zamanlar daha gençken, kendi kendini aldatabilmenin verdiği güçle, anılarının bu tehlikeli kapısını daha kolay yok sayabilirdi. Ama yıllar geçtikçe, en önemsiz bir olayla, kapı ardına kadar açılıyor, insanlarla barışması için çıkan fırsatı, kendi yaşantısı yüzünden yitirmemesi için sesleniyordu ona hep o ses. Acele et, diyordu. Geçen uzun zamanın içinden ihtiyarın rengi uçuk yamalı poturunu, durgun bakışlarını hep o tazelikleriyle görebiliyor, uzun yıllar süren büyük serüvenden sonra yaslanıp dinlenmesi için açılan ve kendisini çağıran kucağın bilincine varabiliyordu. Bir seferinde filmin baş döndürücü dönüşü içinde elinde çapası olan bir delikanlıyı görmüştü. Delikanlı pamuk tarlasının orta yerinde durmuş, sapsarı yanaklı, piposunu ısıran yemyeşil alaycı bakışlı, kalın dudaklı birisinin gözlerinin içine bakıyordu. Bu etli dudaklardan dökülen, engerek salyası gibi yemyeşil, zehirli sözleri dinliyordu. ''Sen öder borç. Nerede senin baba? Sen gon. Gelsin buraya baba.'' Babam hasta, ben geleceğim işe. Ne diyeceğin varsa bana söyle. Sen puşt, iş yok burada. Şirket erkeklere var iş. Değil puştlara, Faker Greek. Peygamberiniz herifi, bir daha söyle ulan bu sözü. Duydun mu be? İngiliz daha da sararmış, safran kesilmişti. Tir tir titriyordu hırsından. Piposunu ağzından alıp parmaklarıyla ıslık çalmıştı. Düzün dört bir yanından, şirketin yapılarından silahlı adamlar birbirini çiğnercesine üşüşmüşlerdi. Bunların eline düşmemeliydi delikanlı. Ama şu cellat da onun elinden kurtulmamalıydı. Çapasını kaldırıp keskin ağzıyla herifin suratına indiriyor delikanlı. Keskin ağız İngiliz'in burnunu ve sarı bıyıkların süslediği üst dudağı alıp götürüyor. Bundan böyle İngiliz ömrü boyunca alık alık sırıtacak hep, artık o kendi kölelerinin ülkesi için o pis sözü söyleyemeyecek. Faker Greek diyemeyecek artık. Film dönmeye devam ediyor. Saniyeler geçtikçe hareket daha da hummalı oluyor. Gerçekleşememiş düşler, açıklanamamış namuslu öfkeler bir kez daha uyanıyor. İngiliz yeniden kopan burnunu, bıyıklarını takınıyor, yeniden konuşuyor. Sen jandarma, o puştu tutup gebertmek. Anladın? Namussuzu gebertmek, isyancı, komünist, baba da komünist, kendi de komünist, Andon Alamanis onun adı, öldürmek, gebertmek. Arap oğlanı gibi esmer, kıvırcık saçlı bir delikanlıydı. Gözlerinden kartal bakışlarının kıvılcımları saçılırdı. Bak hele, bak hele, adı da Alamanis, bak hele. Bense ben kendim sanmıştım o delikanlıyı. Kimdim ben? Sahi hangisiydim bu ikisinden? Ses yeniden duyuluyor. Sen yurdunun düşmanları emrinde çalışan bir polissin, doğru bu. Ama insanların sevgisini damla damla kazanabilirsin. Yeter ki senin kendin olduğun alnında yazılı şu delikanlıya dokunmayasın. Bu delikanlı yeni kuşaktan, kimliği var yepyeni, adı bu kimlikte Andon Alamanis diye yazılı, intikamcı. Öldürebilirdi bu delikanlıyı. Hiç kimseye de hesap vermek zorunda değildi. Terfi bile edebilirdi, salt kıskançlık duygusuyla bile onu öldürebilirdi. Ama Zervos bu delikanlıyı kaçırmıştı ve şimdi, şu an, cezaevinde bu davranışından ötürü utanç duymuyordu. Böylece Mezahora kasabasının o zehir, o canavar güvenlik görevlisi, nefret ettiği, kin beslediği kendi benliğiyle karşılaşmamak için bütün ömrü boyunca savaşmak durumuna düşmüştü. Tertemiz bir delikanlının tertemiz düşlerini zincire vuran, ayaklar altına alan, bu temiz düşleri gömmek için üzerlerine İngiliz İmparatorluğu'nun tüm çöplerini yığan o küçük Yunanlı'dan nefret ediyordu. Ama asıl kendi durumundan nefret ediyordu. Aynı duyguları, aynı tiksintiyi, kendi benliklerini sahteleştirenler, hileli mal haline getirenler karşısında da duyuyordu. Mezohor halkı tümüyle ona böyle gözüküyordu. Elinden gelse, değil topunu birden kodese tıkmak, ıskarta et gibi kıyma makinesinden geçirip sömürgecilerin köpeklerine yem yapmak isterdi. Bu kadar da anlayışı o zamanlar. O zamanlar bütün dünya ona kurtlu bir çöp çukuru gibi görünüyordu, güneşin altında duman duman tüten, leş leş kokan bir çöp çukuru. İngilizler de onun hayalinde birer sokak köpeği gibiydiler. Bu dünyanın içinde kokmuş etle, küflenmiş kanla beslenen sokak köpekleri. Günlerden bir gün karakolun kapısına kilit vurmayı, çoktandır hazırladığı bir pusulayı masasının üstüne bırakmayı geçirmişti aklından. Beni törenle gömmeyin, köpeklere atın leşimi, Mezohora'nın sokak köpeklerine. Canlılar kokmuş etten daha leş kokuyor bu dünyada. Sonra bu pusulanın da boşuna olduğuna karar vermişti. Kime ve neden bırakacaktı onu? O sıralarda Vasilis Kapsalis Mezohora'ya öğretmen atanmıştı. Depo olarak kullandıkları okul binasını boşaltmaları için İngilizlere bir haftalık süre tanımıştı. Bir emniyet amiri olarak mahalline gidip bu düzen bozucuyu görmek, onu gemlemek için gerekli önlemleri almak istemişti. Konuşmuştu öğretmenle. Daha ilk karşılaştıklarında çirkinliklere, haksızlıklara pabuç bırakmayan yiğit bir kişi olduğunu görmüştü öğretmenin. İngilizlerle çatışmasında ona engel olmamayı geçirmişti bir an için aklından. Bu düşünceyle olacak, gönlünü ömründe ilk kez huzurla dolu bulmuştu. Ömründe ilk kez gece uykusundan vazgeçmeyi, boşuna geçen yıllarının erkekçe, sağlamca muhasebesini yapmayı göze almaktan ürkmemişti. Başarısız hayatının muhasebesini yapmıştı o gece. Sömürge topraklarını kaplayan bataklık sularını garip bir güç çalkalayıvermişti. Aynı güç kendi kişiliğini örten safrayı da dinamitlemişti. Hayatın bir anlam taşıdığını anlamıştı şimdi. Ve yavaş yavaş, gizliden gizliye içinde bir düşler dünyası kımıldamaya başlamıştı. Ürkek. Mezohora canlanmıştı. İlk grevler, ilk zaferler, bir ulusun felce uğramış ciğerlerini temiz havayla doldurmaya başlamıştı. İçinde öfkelerin ve öclerin korkunç boranını taşıyan bir ulusun. Bu öfkeleri ve öcleri ne uyuşturucu maddeler, ne açlık, ne sıtma, ne düşünce karışıklıkları, ne ikilik vebası, ne de İngiliz şirketinin laboratuvarlarında hazırlanan başka bir uğursuzluk sindirememişti. İngilizlerin kaşları çatılmış, umursamazlık maskeleri düşmüş, şaşkın bir surat çıkıvermişti ortaya. O sakin İngiliz konuşması birden bir şaşkınlık haykırışı olmuş, gaddarca, sadistçe önlemlerden, cezaevleri yapmaktan söz eder hale gelmişti. Bu yeni durum karşısında sömürgecilik deneyimi olan İngiliz polisleri getirilmişti, yerlilerin eğitimi için, vicdanları köreltmek. Görev başındayken insan olduklarını unutmaları gereken yepyeni insafsız, gaddar tipleri hazırlamak amacıyla. Bu gece hücrede uyku yok bize. Yakınlardaki bir kümesten çil horozun biri gecenin ufak sayılı saatlerine girdiğimizi boşuna ötüp duruyor. Olaylar birbirini izliyor ve devlet baba yamalı bohça, salına kırıta, sokakların üstünden aşarak baştan çıkmış haşarı çocuklarını azarlamak için cezaevinin yolunu tutuyor. Tıpkı yabancıların kapatması bir yosma gibi onur denilen şeyin bilincini tam yitirmiş, uysallık dersi veriyor bizlere. Belalısının üstün niteliklerini sıralıyor. Soylulardan görgü dersleri aldığını, lord davranışları edindiğini, centilmen alaycılığı öğrendiğini böbürlenerek anlatmak istiyor. Bu sonuncu orospuca davranışında bir espri ve duyguları dizginleme olduğunu bellemiş de bize de belletmek istiyor. Sömürgecilerin bu alacalı kapatması birden duraklıyor, biraz düşünüyor. Kötülük merdiveninde başka basamak kalmamıştır. Çevresine bakınıyor, geceliğini çıkarıyor, yüzünden boyaları siliyor, kanlı ayakları yalın, pamuk tarlalarının bulunduğu ovaya dönüyor, saç baş dağınık. Uyuşturucu maddelerden, kösnül hazlardan yeni yeni kendine gelip, canhıraş haykırışlarla evlatlarının nerede olduğunu öğrenmek isteyen günahkar bir anaya benziyor. Bulanık nargilelerde fokurdatarak değil de pahalı pipolarda esrar çeken ve böylece bize uygarlık getirdiklerini söyleyen hayat düşmanı beyaz kadın tüccarlarının uyuşturucu kucaklarında unutarak reddettiği çocuklarını görmek istiyor. Mezahora kasabası günahkar ve pişman cezaevinin kapısına dayanıyor, öfkeler saçıyor, tatlı sözler boşaltıyor, tutuklu savaşçı evlatlarının bilinç kapısına bir daha çalıyor cesaretle, tüm günahkar giysilerini çıkarıp atmalarını, İngiliz zulmünü, yabancı despotluğunu anıştıran her şeylerini kaldırıp ta uzaklara fırlatmalarını istiyor onlardan. Bu nedenle belki de kafalarımız aynı anda aynı şeye takılıyor. İlk konuşan yine Zervos oluyor. Bilir misin beni en çok ne üzüyor, en çok ne ıstırap veriyor? Birbirimizle çekişmemiz. Cezaevinde bizim koğuştan başka hiçbir koğuşta efendilerimizin o yapmacık, o yapay davranışlarından eser kalmamış. Kızıl tutku damgalarıyla damgalamışlar sanki topumuzu birden. Bak istersen şu yaşlı öğretmene, Spiromilos'a. 4'te 3 İngiliz maymunu, 1/4 Yunanlı yüzü değil mi? Öfkeli konuşuyor Zervos, ekliyor. Zalim, ruhumuza bir midye gibi yapışmış. İngiliz biçimi gülümsüyoruz. İngilizce öksürüyoruz. Biz Mezohoralılar hala çiftçi, maden işçisi ayrımı yapıyoruz aramızda. İnat ediyoruz bunda. Kemp'in hem işçilere hem köylülere vaat ettiği 400 dönüm toprak hala kafamızda. Neden yapmıştı bunu Kemp? Toprak dağıtmamak için. Nedeni de köylüler razı değilmiş. Çiftçilerle de konuşurken tersini söylüyordu. İşçiler engel oluyormuş. Köyle kent arasında ayırıp kin sürüp gitsindi onun derdi. Düşünceleri bir yalan kazığıyla kazıklansındı onun amacı. Savaşı bir aldatmaca karanlığı içinde boğmak. İşini biliyordu o. Varsın bir iki dönümlük toprak vaadiyle kendi kölelerinin kaderine egemen olduğu dönem artık geçmiş olsundu. Bu bir karış toprağı Varsın kendisi artık iki tarafa da layık görmekten vazgeçmiş olsundu. Bu iki sınıf yurttaş arasındaki düşmanlık, soğukluk, kavga yaraları sürüp gidiyor. Hem bu düşmanlığın sinir bozucu bir ahmak ıslatan gibi yüreklerini dolduran bu duygunun nereden geldiğini bilmiyorlar. Geçen zamanın gözle görünmez bir çığ gibi sinirleri felce uğratan, Spiromilos gibi namuslu insanların bile aklını çelebilen bu görünmez belaya yağmur demek, rutubet demek de doğru mudur bilemem. Zervos'un böyle uzun konuştuğunu ya da hatırladığı işlere böylesine kızdığını, duygular, insanlar ve olaylar üstüne böylesine çekinmeden düşünceler ileri sürdüğünü hiç görmemiştim. Çevremizi saran ya da geçmiş olaylar bakımından onun bu sağlam bakışı ve görüşü bana güvenlik veriyor, şaşırtıyor. Çözümlemekte zorluk çektiğim, aşılmaz dağlar gibi görünen bir sürü sorunu bütün incelik ve ayrıntılarıyla olaylar ormanında hayatın baş döndürücü akışı içinde açık seçik görebiliyorum şimdi. Hayır diye açıklıyor Zervos. Spiromilos kötü kişi değil. Kölelik batağına bulanmış ve daha temizlenememiş o kadar. Yılan gibi deri değiştirmesi gerek. Koca koca çürük parçaları temizleyip atması gerek üzerinden. Hep ertelemesi, gecikmesi de böyle bir ameliyattan korktuğundan. Gün geçtikçe daha da büyüyor bu korkusu. Ülküselleştirmiş korkuyu. Bunun için de kıpırdayamaz duruma düşmüştür. İlerleyebilmesi için onu bir sakat insanı taşırcasına başkalarının taşıması gerek. İstiyor ama yapamıyor. Tek başına ilerlemek, düşünmek istiyor ama beceremiyor. Hayatı başkalarınınkinin tıpkısı, gördüklerinin, gülmesi İngilizlerinkinin tıpkısı. Tıpkı uzun yıllar hizmetlerinde çalıştığı İngilizler gibi emir veriyor, onlar gibi böbürleniyor. Hiçbir zaman kendi benliğine kavuşamamıştır o. Bunun için de kendi kişiliklerini yeniden bulanlara kızıyor, kıskanıyor onları, kin besliyor. Eğer kendini bulamaz, kişiliğini tazeleyemezse yolu yok, aklını oynatacak. Nöbetçi kapıyı tekmeliyor. Sohbetimizden rahatsız olduğu için değil, vardiya değişiyor. Yeni gelen nöbetçiye dikkat etmemiz için bize haber vermek istiyor belki. Gün ağrıyor. Yeni nöbetçi güvenimizi kazanmaya çalışıyor. Ben de insanım diyor. Benim de Tanrı'ya bir can borcum var. Ben de iyi bir Hristiyan olarak elimden gelen iyiliği yapmak isterim size. Acıyorum halinize diyor. Eğer istiyorsak bize de iki parçacık fanila verebileceğini söylüyor. Bu parçacıkların içinde mal var diyor. Temiz mal hem, Mezohora malı. Ha, oralı mıydı? Elbette oralı ya. Ama şimdi Frangohori köyünde oturuyormuş. Neresi mi bu Frangohori? Eski adıyla Krakuro. Zervos bir daha ellerimi arıyor. Yardım istediği belli. Doğduğu köyün adının bile değişip Frank köyü olması kara haberlerin en acısı. Doğup büyüdüğü yerin. İnsanoğullarının topraklarına akın eden yamyamların kapkara kursağı bu güzel adı bile yutuvermiş meğer. Mezora toprakları ateş kesilmiş şimdi, barınabilmeleri olanaksız. Bundan şimdi yamyamlar çevreye, köylere, bucaklara yayılmışlar. İşte böyle böyle Krakuro köyünün yarı aç yarı çıplak çocukları, yurtlarını ve umutlarını yitirmiş evlatları yollara dökülmüş. İngiliz uygarlığını Elenler ülkesine yaymaya çalışıyorlar, uyuşturucu madde ticareti yaparak. Ne demişlerdi bu yamyamlar Elenler için? Daha az tehlikeli olmaları için Yunanlılar da Hindistan halkları kadar azla yetinmeyi bilmelidir. Zervos bütün bunları nöbetçiye açıklıyor. Sesinin titrediğine ilk kez tanık oluyorum. Sabahın alacakaranlığında yanaklarından iri iri ışık damlacıkları yuvarlanıyor da umurunda bile değil. İşte bu gözyaşları yüzünden onu mahkemeye vermişler, yurdun toprak bütünlüğüne kastetmek ve benzeri suçlarla suçlamışlardı. Neymiş? Kanunsuz amaçlarını gerçekleştirebilmek için ulusal ordumuzu dağıtmak istemişmiş. Bağımsız Yunan devleti böyle diyordu. Ve ben yalnız kaldığımız zaman onu yanaklarından öptüm. Krakuro köyünün kapılarının ardına kadar açıldığını, köylülerin büyük bir yürüyüşe çıktıklarını, ellerinde defne dalları, büyük hemşerilerini, ulusun kaderini değiştirmeye gelen evlatlarını karşılamaya hazırlandıklarını söyledim kendisine. Kafilenin en önünde siyahlar giymiş, çelimsiz bir yaşlı kadının omzuna yaslanmış, nur yüzlü yaşlı bir adam yürüyordu. Belki de gözleri görmüyordu bu ihtiyarın. Tıpkı hücre arkadaşımınkine benzeyen iri iri yaşlar bu gözlerdeki kalın perdeleri, karanlığı silip temizliyordu. İhtiyar yeniden görmeye başlıyordu. "Tırmanmamız gereken tepeye daha varamadık arkadaşım. Bitmedi daha yokuş," dedi. "Ama çıkacağız durağa. Yolu yok." Eğilip o da beni öptü. Bu yeni olay yüzünden ilk sorgusu yapılmak üzere yeni ülkeye gitmesi gerekiyordu suçlu olarak. Söylentiler, cehennem diyorlardı bu yeni ülkeye. Resmi devlette yeni Partenon ya da ulusal vaftiz banyosu. Biz bundan böyle orayı öz adıyla anacağız. Makronisya Adası. 20. ayrımın sonu, sayfa 226.